Yeşilçam Arkeolojisi.
Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bendeniz Utku Uluer. Yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün canlı yayında değerli bir konuğum var. Oğuz Tunç. Efendim hoş geldiniz.
Merhaba.
Sefalar getirdiniz programımıza. Özellikle bu kısa sürede sizinle denk geliyor olmamız benim için müthiş bir şans oldu ve sizi İstanbul'da yakalamış olduk ve bu şekilde de hem de canlı yayında, ki benim en sevdiğim programlar canlı yayınlardır, sizinle bir araya geldik. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Ben de yıllarca Beykoz'da otururken Açık Radyo'yu dinliyordum sadece. Fakat buraya bir gün çıkacağım hiç aklıma gelmezdi.
Açılmalı. Şimdi Oğuz Tunç kimdir diye soranlar da olacaktır. Çünkü artık jenerasyonlar değiştiği için ve haber kanalları diyelim ya da haber aldığımız noktalar çok değiştiği için hani bazen hafızamız da çabuk ortadan kalkıyor ya da bazı isimleri unutuyoruz diyebiliriz. Mesela ben programı yaparken belki de işte 1980'de magazinde en fazla bahsedilen isim bugün ismini bile hatırlamadıkları bir duruma dönüşmüş. Öyle bir tüketim yoğunluğu var. Birazcık da program olarak ona karşı da yayın yapıyoruz gibi. En başta 9. Harici'ye Kovuşu, Hayallerim Aşkın ve Sen filmi ve Raziye filmlerinin başrol oyuncusu dersek sanırım bazı insanlar daha yakından hatırlayacaklar diye düşünüyorum.
Evet haklısınız. Ben de bazen çok rahatsız oluyorum. Şimdi beni tanıtıyorlar. İşte Oğuz Tunç'u tanımıyor musunuz falan. Nereden tanıyacaklar dedim. Onlar daha o zaman doğmamışlardı diye cevap veriyorum. Ve kıpkırmızı kesiliyorum falan. Yani böyle tanıtmayın beni. Ben pek öyle magaziner bir insan olmadım hiç hayatımda. Olmayı da düşünmedim zaten. Ama yaptığım filmlerin hepsi kalıcı, hala seyredilebilir filmler tabii ki.
Evet, oraya geleceğim ama öncesinde aslında merak ettiğim bir nokta var. Siz aslında sinemanın içinde direkt yer almışsınız. Yani o içine doğmuşsunuz diyebilirim ya da bir şekilde sinemanın içerisinde yer almışsınız.
Ya o kadar büyük bir şansım oldu ki hayatta. Şimdi İzmir'de doğdum, ondan sonra İstanbul'a geldim, tekrar bir işte bir Merzifon'a gittik falan, sonra geldik şeye, İstanbul'a. İşte babam o zaman şeyden ayrılmıştı, askerlikten ayrılmıştı. Tesadüfen de iş buldular ona, Oraloğlu Tiyatrosu'nda ve ben direkt olarak Beyoğlu'nun içine doğdum. Yani direkt olarak Baroğan'da Oraloğlu Tiyatrosu'yla başladım işe. Dolayısıyla tiyatronun ve sinemanın göbeği orası.
Evet. Fakat ben benim için çok önemlidir ve işte uzun süre Sinematik Yeşilçam olarak yayın yapmıştık ve bizim ilk yazdığımız yazılardan bir tanesi Aygın Işık'ın Büyük'ün yazısıdır. Ercan Demirel yazmıştı. Bizim için çok önemlidir çünkü okunmaya başladığımızın göstergelerinden bir tanesiydi ve ben nasıl sizin o filmde yer aldığınızı bilmiyorum diye sordum. Sanırım sizin de en önemli ilk yer aldığınız film değil mi?
Evet. Ya zaten hiç unutamadığım bir film. Yani beni o kadar çok etkilemişti ki. Hatta bugün size dedim ya keşke ceketimi de giyip gelseydim diye. Çünkü o ceket de aslında Ayhan Işık'ın ceketinin kopyası gibidir de onun için.
Aa, şimdi anladım. Müthiş.
Çok etkilenmiştim ben Ayhan Işık'tan o zaman. Şöyle etkilenmiştim. Ben o zaman tabii Ayhan Işık'ı seyretmiş falan değilim yani sinemada. Sadece oradaki oyunculuğu, duruşu, tarzı ve settekilerin ona davranışları, onun bana davranışı. Çünkü ben oğlunu oynuyordum. Çok etkilemişti beni. Hatta eve gittiğim zaman işte annem soruyordu. İşte baban ne yapıyor diye. Hangi babam diye soruyordum. Yani kendi babam mı yoksa filmdeki babam mı diye. Hatta oyunculuğu da çaktırmadan, farkında olmadan sinema oyunculuğunu sanırım ondan öğrendim. Çünkü o zaman tabii filmler seslendiriliyordu ya, Ayhan Işık orada konuşuyor ama konuşmuyor aslında. Böyle sadece ağzını kıpırdatıyordu, kendi içine konuşuyordu. Nasıl seslendirilecek diye böyle yüksek sesle falan şey yapmıyordu, konuşmuyordu. Mesela onlar falan beni çok dikkatimi çekmişti çocukken. Sonra Yeniköy'de çekimi yapıyorduk. Bu tabii ilk şey avantür filmlerden biriydi. Bayağı çok etkili bir filmdi. Tunç Başaran'ın da yanılmıyorsam ya ilk ya ikinci filmi olması gerekir. Bizim filmlere çok benzemeyen bir tarzı vardı filmin. Bayağı biraz böyle Hollywood filmlerini falan andıran bir filmi vardı. Oyuncuların hepsi çok müthişti. Hepsini hatırlıyorum tek tek. Ve orada geçirdiğim günler bayağı da uzun sürmüştü. Zannediyorum o zamanlar sinema daha kısa zamanlarda çekiliyordu ama bu film yani bir aya yakın sürmüştü bunun çekimleri. Ve her gün gidiyordum geliyordum şeye, Yeniköy'e. Biz o zaman şeyde oturuyorduk, Çapa'da oturuyorduk. Yeniköy'e gidiyorduk, geliyorduk. Ve orada geçirdiğim zamanlar hem doğayla iç içe oluşum da beni çok etkilemişti. Hem de sinemayla iç içe oluşum da çok etkilemişti. Yani sinema da çok etkilemişti. Yani sinemadaki o ışıklar, o set ortamı ve aynı zamanda setin dışındaki ortam. Sanırım hayatım boyunca üstümde kalıcı bir etki bırakmıştı.
Bir de 1965, 66, 67 yıllarında yani sinemamızda çekilen filmler biraz daha farklı. Yani çok farklı tarz denenmiş. Çok değişik filmler var. Büyükkin'de bence çok önemli. Mesela gerilim sineması içerisinde yer alabiliriz. Bazen hani bu korku gerilimle ilgili kitaplar yazılıyor ve ben bu, mesela bu film neden yer almıyor diye hep sorarım. Ben ciddi söyleyeyim yani neden? Ya izlenmediği içindir herhalde.
Ya gerçekten yani ben Ankara'ya gittiğimde kolejde bir sinema vardı. Orada izlediğimi hayal meyal hatırlıyorum o filmi. Ondan sonra yıllar sonra ancak internetten izleyebildim ben de. Zaten birçok filmim öyle. Çok sonra izledim.
Yani bu aslında yani dedim ki 67 yılı çok önemli bir yıl. Hani sinemamız için yani 65-67 o döneme alıyorum.
Tam benim de şeye hicretim evet. Ankara'ya hicret yıllarımız.
Yani tam aslında çocuk oyuncu olarak ortaya çıkacağınız yani bence çoktan işte Türk sinema tarihinde Büyükkin'le birlikte yer alıyorsunuz zaten. Tam öyle olacakken sonra herhalde başka bir taraf değil mi Ankara'ya?
Öyle tabii o zaman Abdülkadir Günyaz mesela beni ses yarışmasına falan sokmayı düşünüyordu ama tabii ben daha sonra ortaokul son sınıftaydım. Pardon filmi çektiğimiz sırada orta birdeydim. Ortaokul son sınıfta falan dedi sen şeyi bitir de dedi şey, liseyi bitir de ondan sonra seni ses yarışmasına sokalım falan demişti daha Ankara'dayken. Ama tabii öyle bir fırsatımız olmadı. Ankara'da bambaşka bir yol açıldı önüme. Oradaki özel tiyatrolarda oynadım. Özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu, Yenişehir Tiyatrosu ve daha sonra da konservatuara girdim. Ve Devlet Tiyatrosu ile yoluma devam ettim. Ta Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olana kadar da Ankara'da kaldım 2001 yılına kadar.
Yani benim bakış açım daha farklı. Şimdi herkes size belki görüşürken hayallerim aşkımı seni sorarlar ama benim için Büyükkin yani.
Bence de.
Ve Büyükkin bence üzerine yani kitap bile yazabilecek kadar ilginç bir film. Çünkü sonrasını etkilemesi açısından önemli olabilirdi ki etkilemiyor film. Yani şimdi herkes Ayhan Işık, siyah beyaz filmler, salon jöni diyor ama o filmdeki o gerilim, o karanlık bir film aslında.
Evet yani orada Ayhan Işık aslında Charles Bronson falan gibi bir şey, karakter.
Tabii aynen. Aynen yani tam vigilante denen
evet.
O durum var orada. Yani elimden geldiğince ele almaya çalışmıştım film ama yani böyle değeri verilmeyen ve hani bence yurt dışına hani bizim de böyle filmimiz var diye. Çünkü yurt dışında o dönem filmleri hani Noah olarak da.
Ve de çok kaliteli bir film. Evet. Yani çeken Kriton Iliadis. Kriton Iliadis filmi çekerken işte beni görüyor. Ya böyle bir çocuğum olsa ben çocuğum olacağını bilsem çocuk yapardım diyordu. o derece müthiş bir kameramandı zaten. Yani gelmiş geçmiş en büyük kameramanlarımızdan birisi.
Tabii. Tabii. Yani öyle imzalar ki tabii. Onun için hani jenerasyondan jenerasyona aktarmamız gereken
hatta
isimlerden.
Doğru. O kadar etkilemiştir ki beni Kriton İlyadis. Ondan sonra ben bütün filmlerimde hep kameramanlarla kurmuşumdur, ilişki kurmuşumdur. Hı. Kameramanlara bakarım. Yani bir şeyi iyi yapıp yapmadığımı onların gözünden anlarım.
Yani ama sizin göz ağrınız tiyatro.
Evet, çünkü tiyatroda gözümü açtım. Sokakta oynamadan, hayatta hiç tiyatro seyretmeden tiyatroda oynamaya başladım.
Nasıl bakıyorsunuz ondan sonra hani tiyatro? Yani peki tiyatro izlemeyi de seviyor musunuz?
Bayılırım. Yani en son İzmir'de işte Yücel Erten'in genel sanat yönetmenliğini yaptığı işte İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda 4 tane oyun izledim. Birbirinden güzel. Yani Yücel Bey o kadar güzel bir ansambul oluşturmuş ki iki tanesi kendi koymuş oyunlarının, iki tanesi de başka öğrencilerine koyduğu oyunlar. Fakat hepsi muhteşemdi. Orada yepyeni bir tiyatro oluşumu gerçekleşiyor benim gördüğüm. Hatta yani yıllardır özlemini çektiğim, mesela eskiden Ankara'da vardı bu, daha önce İstanbul'da vardı. Fakat oralarda kaybolan yeni tiyatro arayışını ben İzmir'de buldum. Halbuki İzmir çok vasata teslim olmuş bir şehirdi. Hı. Benim gördüğüm. Yani İzmir'den artık tiyatro bir şey olmaz diye düşünüyordum. Ama bunu görünce çok hoşuma gitti tabii.
Peki ama ano yani sizin asıl hani sahnede yer aldığınız tiyatro Ankara değil mi?
Yanlış
bir soru gibi geldi ama onu
yok,
biraz...
Çok öyle sayılmaz. Çünkü ben tiyatroyu esas öğrendiğim yer Oraloğlu Tiyatrosu'dur. Hı-hı. Yani 3 yıl işte 64-67 arasında Oraloğlu Tiyatrosu'nda oynadım. Orada çok büyük ustalarım vardı. İşte Lale Oraloğlu, Saim Alpago, Cahit Irgat, Tülin Oral, yani Abdurrahman Falay, İhsan Yüce, say sayabildiğini o kadar büyük insanlar ki. Alev benim zaten böyle ilk arkadaşımdır şey hayatta. Bütün tiyatroyu ben orada öğrendim. Hı. Yani tiyatroyu direkt olarak sahnede öğrendim. Oynayarak. Hatta şöyle düşünüyorum. Tiyatronun eğitimi olmaz. Tiyatronun eğitimi sahnede olur. Çıkıp oynayacaksın, orada olacak. Büyük ihtimalle sinemada öyle. Evet. Yani neden mesela işte Türkan Şoray'da diğer bütün starlar falan... Nereden yetişti? Bunlar bir oyunculuk eğitiminden mi geçti? Yok. Direkt olarak kamera önünde öğrendiler her şeyi. Tiyatro da öyle. Sahne üzerinde öğrenilir. Sinemada kamera önünde öğrenilir oyunculuk anlamında.
Yani zaten işte sinema oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğu zaten bazı noktalarda öyle farklılaşıyor ki.
Tiyatro, sinema ve dizi, yani televizyon oyunculuğu birbirine hiç ilgisi olmayan şeylerdir.
Ama üçünü de yapıyorsunuz.
Üçünü birden yapabilen... Çok az insan vardır yapabilen. Çok zor. Hı hı. Yani Türkiye'de birkaç kişi var. Fazla değil. İsim vermeyeyim.
Sizin yani sonuçta oldukça seçmişsiniz filmleri. Yani.
Özellikle çünkü zaten başka şansım yoktu. 12 Eylül'den sonra işte Turgut Özakman genel müdür oldu Devlet Tiyatrosu'na. O hukukçu da olduğu için bazı kurallar getirdi. Çünkü tiyatrocuların arasında şöyle bir ayrım vardı işte. İşte kraliyet aktörü, işte şey aktörü falan anlamında. Şimdi onları ayırmak için, herkesi eşitlemek için yılda bir defa dışarıda iş yapmanıza izin var. Reklam yapmak yasak. Yılda bir defa o da Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nden izin alarak, şeyini onaylatarak, senaryosunu onaylatarak izin veririz dediler. Dolayısıyla ben öyle başladım. Onun için yılda bir tane. Bana soruyorlar neden fazla film yapmadın? Tiyatro izin vermiyor, bir filme izin veriyor. Ben de Ankara'da olduğum için zaten Ankara'dan çıkan benden başka benim yaşımda kimse yoktu. İşte benden büyük iki ustam vardı. Onlar da şeyler. Cihan Ünal'la Çetin Tekindor. Hı hı. O ikisinin dışında genç olarak onların arasında bir de ben vardım. Ankara'dan giden. İstanbul'dan gidenler için rahat. Onlar için izin alma problemi yok. Çünkü şehirler arası gitmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Onlar İstanbul'dakiler oynayabiliyordu. Onun için bazıları soruyor bana neden diğer isimler de var falan diye. Onlar İstanbul'da yaşıyor zaten. Onların için problem yok. Ankara'dan gelen başka kimse yoktu.
Ama Ankara'nın da sanırım seslendirme ile ilgili önemli bir gücü var.
Seslendirme müthişti o zaman tabii. Çünkü bütün devlet tiyatro sanatçılarının başka yapabilecek bir işi yoktu. Mesela bu film için bu sınırlama vardı ama seslendirme için böyle bir sınırlama yoktu. Bütün devlet tiyatro sanatçıları TRT'de rahatlıkla iş yapabiliyorlardı. Zaten benim ilk işim de aslında TRT'de. 9. Harice Koğuşu.
Ama o yani hani Yeşilçam filmi gibi aslında değil mi?
Yeşilçam zaten film olarak çekildi. 35'lik olarak çekildi. Film de yapılacaktı. Sonra neden yapılmadı bilmiyorum. Tamamıyla şey kadrosu, set, ışık kadrosu falan hepsi Yeşilçam kadrosuydu. Bütün oyuncular, bir tek Ankara'dan gelen ben vardım zaten. Onun dışındakilerin hepsi şeydi. Seslendirmesi bir de Ankara'da yapıldı. O seslendirme zaten yapımcıyla birazcık netameli bir durumumuz olduğu için bana seslendirmediler. Hı hı. O yüzden seslendirmesi rezalet oldu. Ayrı mesele.
bir şey merak ediyorum. Şimdi işte 67'de işte Büyükkin, ondan sonra Sürtüğün Kızı ve Yaşlı Gözler filmlerinde çocuk oyuncusunuz. İşte daha sonra tekrar dönüşün 80'lerde sanırım değil mi? Beyaz Perde.
Ha şöyle. Ha, tam Beyaz Perde sayılmazsa bir televizyona 78 yılında mezun olurken o zaman hocam işte Işık Yenersu bana bir iş ayarladı. Tam o sırada ben çocuk tiyatrosu projesi hazırlıyordum şeye, devlet tiyatrosuna. Erginor Bey'in genel müdürü olduğu zaman. Işık Yenersu'nun bulduğu o işe gittim. Isparta'da bir 15 günlük bir çekim yaptık. Süha Arı'nın bir belgeseli. Yörükler Yaylası'ydı. Sonra Yörük Elif oldu adı. O filmde oynadım. Bu bir dramatik belgeseldi. Hatta Orhan Güner'le Levent Özdilek başrollerinde oynuyorlardı. Ben de düğündeki damadı oynuyordum. Yörüklerin hayatını anlatan bir şeydi. Isparta'nın Anamas Yaylası'nda çekilen bir filmdi. Fakat o film de gösterime girmedi. Ne yazık ki. Kayboldu.
Yani kayıp filmlerimiz arasında ve büyük ihtimalle bulunamayacak olan filmlerden değil mi?
Maalesef.
Anladım. Yani bir sayı, genel bir sayı yakalamaya çalışmıştım. Yani bir kez 100'ün üzerinde bu tip filmimiz var.
Ne yazık.
Yani çok ilginç. Vizyona girmemiş filmler de var. Hani onları katmadan da söylüyorum. Çok çok yüksek bir rakam bu.
Çok.
Yani ve şimdi şöyle bir durum var. Bazı sanatçılarla görüşüyorum mesela, kendi oynadıkları filmleri izlememişler. Ya da şu anda YouTube'dan izliyorlar.
Evet, ben de öyleyim işte.
Yani hayır şimdi. Yani
ben 9. Harice Koğuşu'nu da 2 yıl önce seyrettim.
Öyle mi? Onu bilmiyordum.
Çünkü tam vizyona girdiği sırada ben Keşan Ali Destanı'nda oynuyordum. Tam bizim matinemiz var pazar günü. O saatte giriyor vizyona. Üstelik yani TRT tek kanal o zaman. O tek kanal olmasından dolayı bir daha tekrarını da yapmadılar. Ben seyredemedim. Tam o saatlerde oyunum var.
Yani peki siz atıyorum sinemaya gidip Türk filmi izlemeyi sever miydiniz? Yoksa sizin belki de tutkunuz başka janlara yönelikti?
Yok, ben biraz utanılacak bir şey belki ama ne Türk romanı ne Türk filmiyle hiç ilgim yoktu. Ben tamamıyla Jules Verne'lerle falan büyümüş bir çocuğum. Yabancı romanlarla büyüdüm. Türk filmleri birazcık şey geliyordu bana yani. Yabancı film seyrediyordum. Alt yazılıyla filmler seyrediyordum. Yani şey, orijinal filmler. Yani seslendirmesini bile pek seyretmiyordum.
Ay, siz de benim gibisiniz o zaman. Ben hangi film hangi dildeyse o dilde olmalı.
Tabii tabii.
Ve alt yazıyla.
Hatta sinematekte alt yazı falan da yok. Orijinal dilinde seyrediyorduk Ankara'da. hangi ülkenin şeyiyse.
Ya ben de bilim kurgu hayranı olduğum için özellikle 70'lerden itibaren.
Ya iyi sinema anlaşılıyor zaten. Evet. İyi sinemanın sadece seyrettiğiniz zaman her şeyini anlıyorsunuz. İlle sözlerin anlaşılması gerekmiyor ki.
Ama hiç mi mesela işte Ayhan Işık da anladım ama onun dışında başka bir isim ilginizi çekmedi mi sinemada? Mesela 70'lerden bahsedelim. 70'li yıllarda işte şu ismi daha öne çıkar. Mesela benim için orada Erol Taş önemlidir.
Yok, onların uzak kaldım. Sadece şu oldu. Şimdi bu 74 affından yararlanıp tekrar konservatuara döndüğüm yıl Arkadaş filmi vardı. Hı hı. Orada bizim rahmetli oldu şimdi Civan Canova oynuyordu. O da sınıf arkadaşımız oldu zaten o sene. Bir o filmi seyrettim. Peş peşe birkaç tane Yılmaz Güney filmi seyrettik. O sene nedense çok fazla geldi. işte Acı'ydı, işte Baba'ydı, şeydi falan, böyle peş peşe 4-5 filmini seyrettik. O ilginç geldi. O zaman Can Hoca, işte Can Gürzap, bize bu İtalyan işte yeni gerçekçilik akımından falan söz etti ve bundan etkilendiğini, bu sinemanın falan anlatmıştı derste. Bir onlar o sene dikkatimi çekti. Onun dışında tekrar devam ettim ben normal yabancı filmleri seyretmeye. Ta ki ilk defa bana Türk sinemasından teklif gelene kadar.
Yok, hayır, şimdi ilginç olan şu, ben de mesela Yeşilçam arkeolojisi konusunda çok ilgi duymadan önce çok az film izlemişim, onu fark ettim. Ve bir de bazı filmleri izleyebilme imkanı da yok. Yani çünkü bizde o kadar büyük bir tüketim olayı var ki, yani çünkü tüketiyorlar ve sonra sanatçılarla da görüşmeye başladıktan sonra fark ettim ki çoğu da zaten filmlerini izlememişler. Yani çekmişler, ondan sonra başka bir filme koşmuşlar, sonra başka bir filme koşuyorlar, bazen 2-3 tane filmde aynı anda oynamışlar, farkında değiller. Ve hani sayıları bazen abartıyorlar gibi geliyor ama yani 200-300, yani bazı oyuncularımız gerçekten de 1000 filmde yer almış olabilirler, özellikle kavga yapanlar.
Tabii ki.
Yani.
Zaten şöyle çok enteresan bir şey oldu. İşte birkaç yıl önce, kaç yıl oldu? 6-7 yıl oldu galiba. İşte benim bu filmlerden hayranlarımdan bir arkadaş bana bir sayfa kurdurdu. Hı-hı. Şeyde, Face'te. Şu anda Olsunç diye bir grubum var. O gruba tabii bütün Yeşilçam sever arkadaşlarımın hepsi yardımcı oldular. Ve onlar bir anda sayfayı böyle dehşet büyüttüler kendi kendilerine. Ben şimdi onlardan utandım artık ve hepsini takip etmeye, incelemeye başladım. Bütün gruplara giriyorum. Nelerden hoşlanıyorlar, neler şey yapıyorlar. Ben onları tanımaya çalışıyorum. Onların sayesinde Türk sinemasını öğrendim.
Attila Dorsay'ın da aslında hani sonra geriye dönüp bazı filmleri daha yakından izlemiş olma durumu vardı mesela onun da. Hani keşke ihmal etmeseydim diye böyle bir bazı açıklamalar olmuştu bazı filmleri.
Ha, o çok müthiş. Şimdi Attila Dorsay deyince aklıma geldi. Attila Dorsay'ın bana çok büyük bir şeyi olmuştur, desteği olmuştur. Şimdi bu Hayallerim Aşkım Sende, tabii Antalya'da beni görmezden geldiler ama şeyler görmezden gelmedi, sinema yazarları.
Film eleştirmen.
12 film eleştirmeninin şeyinden, işte 12'den 11'inden olumlu oy alarak işte geleceğin vaat eden bilmem ne oyuncusu
ödülünü almıştım.
Seçildim. İlk defa bana vermişlerdi. Onda Attila Dorsay ile Vecdi Sayar'ın tabii çok büyük şeyi var. Etkisi vardı.
Yani ben sanırım zaten ilk filmle ilgili, yani Hayallerim Aşkım ve Senle ilgili yazıyı da zaten ben de Attila Dorsay'dan okumuş olmam gerekiyor. Öyle bir durum olması gerekiyor. Yani şeyden dolayı sordum. Mesela belki çok sonradan keşfettiğiniz bir oyuncumuz vardır. Ondan dolayı sordum. Çünkü ben de fark ettim. Ben de grubu üyeyim bu arada. Facebook'taki grubu üyeyim ve ben de bir sürü isimle daha sonra tanıştım. Mesela Ali Erona'yı çok ihmal ettiğimi gördüm. Mesela sanırım Ali Erona'ya hiç ödül verilmemiş. Hulusi Kentmen'e hiç ödül verilmemiş mesela. Çok ilginç.
Evet, müthiş. Hatta ben şey yapmayı düşündüm. Yani bir tez hazırlamayı düşünmüştüm. Tamamen Türk sinemasındaki bu gelişimler üzerine bir çalışmam var. Şu anda sürdürüyorum. Haklısınız. Ama ben de geç fark ettim. Yani tabii ki kendi halkınızın ilgi duyduğu şeylerle bir bağ kurmanız gerekiyor. Yoksa kopuyor. Biz tabii sadece tiyatro sahnesinde, sadece devlet tiyatrosunda kurduğumuz için bu bağlantıyı bunları hep ihmal etmişiz.
Yani Yeşilçam'ı şöyle tanımlayabilirim. Çünkü ben genelde Türk sineması için de Yeşilçam tanımlamasını yapıyordum. Hala da bazı şeyler için yaparım da. Kendi seyircisinden kazandığı parayla bir sonraki filmi seçen bir sinema. Ve bence o bağ koptuktan sonra sanırım Türk sineması yeni bir şeye girdi. Teknik olarak ve anlatım dili olarak. Tabii ki Türk sineması daha gelişmiş durumda ama öbür bağ kopmuş durumda.
Harika bir tespit. Tam benim girdiğim yıllarda Türk sinemasına, artık Türk sineması o bağı koparmıştı. O şeyden beri, işte o seks filmi furyasından beri o bağ kopmuş durumda. Benim girdiğim zamanlarda artık bakanlık desteği falan filan başlamıştı. Şimdi onlar yetmiyor. Yani gerçek, sen seyircinle bütünleşmeyi sağlamadığın sürece gerçek sinema gelişmiyor. En güzel sinema o. Fakat orada çok büyük bir hata yapmışlar. Belki de yani artık müteahhit kılıklı yapımcılar nedeniyle tahmin ediyorum. Yani o şeye dönmemiş, sektöre dönmemiş. Sektöre dönmediği için de bir sektör oluşmamış.
Bir sektör oluşmamış sinemamızın tarih üzerine program
yoksa
yapıyoruz biz de efendim.
Bizlere Çin'e Çin'de ya da Hollywood gibi olabilirdi ya da Bollywood gibi bir şeyler olabilirdi.
Efendim ben programa başlarken sizi uyarmamıştım. Bir, çok kısa süremiz var bizim. Konu konuyu açıp sohbet etmeye başladığımız zaman süremiz çabuk bitiyor ve programımızın da sonuna geldik. Ben çok teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için ve yani bu canlı yayında sizinle birlikte bir araya geldiğimiz için hani genelde hani bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bazen İstanbul'da denk bilemezsek bile belki başka araçları kullanarak sizinle yine sohbet etmek isterim. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi kırmadınız. Yeşilçam Arkeolojisi'ne geldiniz.
Ya ben çok teşekkür ederim. Harika bir programdı.
Oğuz Tunç'la birlikte Yeşilçam Arkeolojisi'nde çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik. 15 gün sonra tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.